Ayrım 41. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 451. 100. Son bir ay içinde Nihales'in avurtları birbirine geçmişti. Yeni yılı neşeli karşılamıştı. İçmiş, kahkahalar atmıştı. Ama sonra lanet günler gelip çatmıştı. Bu arada tabakalarına bile bir kez olsun bakmadığını söylemek yeterlidir herhalde. Eisenhower'ın Paris'te en aşağı bir hafta kalacağını sanıyordu. Ama general pazar günü gelmiş ve hemen salı günü gideceğini söylemişti. Orly Havalanı'na yalnızca resmi görevlilerle 10 kadar gazeteciyi bırakmışlardı. Nihales, Eisenhower'ın Paris'e zaferden sonraki gelişini anımsadı. O zaman generali yüz binlerce Paris'te karşılamıştı. Şimdi ise arabası bomboş yollarda uçarcasına gidiyordu. Generale eşlik eden Albay Stone'un korkudan tüyleri diken diken olmuştu. Herhalde Şirke de böyle hissetmişti kendini Paris'te diye düşündü Nihales. Ama Şirke, von Stonberg'in arkadaşıydı. Eisenhower ise Paris'in kurtarıcısı. Generali Kleber Avenue'de konforlu bir otele yerleştirdiler. Beraberindeki kurulu ise Astoria'ya. Pazartesi'yi Nihales can sıkıcı bir bekleyiş içinde geçirdi. Bu arada Bedi'ye telefon etti. Eisenhower'la kabul resminde görüşebileceğini ummuştu. Ama madem ki tüm tören programı ertelenmişti o zaman acaba general kendisini ayrıca kabul edemez miydi? Nihales kızgın kızgın, generalin size ayıracak zamanı yok dedi. Eisenhower, Pleven'i, Schumann'ı, Moh'u ziyaret etti. Moh, komünistlerle nasıl baş ettiğimizi göreceksiniz generalim dedi. Eisenhower kibarca gülümsedi. Akşam Albay Stone, Nihales'e, diyelim ki dedi, bu adamlar Kızılların çanlarına ot tıkadılar ama ben yine de bunların ordularına falan inanamıyorum. Eğer bu kızıl şamatıcıları almayacaklarsa orduya, peki kimi alacaklar? Moh silah teslimatının artırılmasını istiyor. Korkarım ki yarınki düşmanlarımıza veriyoruz bu silahları. Salı günü epey gürültülü geçti. Kış güneşi sisi yarmış, kırmızı bir top gibi asılıydı gökyüzünde. Nihales Astoria'da oturmuş Albay Stone'la konuşuyordu. Birden nöbetçi subay girdi içeri. Kızıllar göründüler, ellerinde kolektif bir dilekçe var. Stone herhalde kimsenin içeri bırakılmamasını emretmişti. Nihales pencereden bakınca deliye döndü. Emniyet müdürü gene atladı. Çok ilginç, ne geçiyor acaba Fransızların kafasından? MP komutanını çağırdılar. O da emniyete telefon etti. İçi polis dolu kamyonlar gelmeye başladı alana. Ama yine de Elize alanındaki kalabalık azalmıyor, tam tersine katılan yeni gruplarla kabarıyordu. Gelenlerin ellerinde imza listeleri ilişik dilekçeler vardı. General Eisenhower evine dön. Nihales deliye döndü. Diyecek yok doğrusu. Kolektif dilekçeymiş. Nerede kaldı göklere çıkarılan Fransız nezaketi? Bunu bile yitirmişler artık. Öğle saatinden sonra grevler başladı. Nihales'e aralıksız rapor veriyorlardı. PTT işçileri greve gitti. Citroen, Berti işçileri, gaz işçileri, Sorbonne öğrencileri, depo işçileri, belediye memurları, SN, CF. Nihales polisin kalabalığı dağıtışına baktı. Sonra pencere kenarından ayrıldı. Genç bir kadını yerde sürüklüyorlardı. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı kadının. Nihales yüzünü buruşturdu. Şiddete başvurmadan olmaz tabii ama yine de kadının yüzüne vurmayabilirlerdi. Bir Fransız kadını için dış görünüş her şey demektir. Akşama doğru ortalık biraz daha sakinleşti. Emniyetten açıkladıklarına göre 200 kızıl tutuklanmıştı. Nihales yeniden pencere kenarına gidip baktığı güzel bir cadde. Şanzelize. Fransızlarsa kendilerine güvenli, inançlı, dövüş çığlıklar kan ve derken çocuklar ellerindeki balonları uçuruyorlar gökyüzüne. Kırmızı, yeşil, mavi balonlar. Nihales yükselen balonlara hayran hayran baktı. Balonlardan biri doğruca Astoria'ya doğru uçuyordu. Nihales birden balonun üzerindeki yazıyı gördü. General Eisenhower, evine dön. Bu ne lanet bir memleket böyle? Fransızlar tıpkı bediyeleri gibi kendilerine karşı konulamaz yaratıklar sanıyorlar. Oysa bütün bu yaptıklarıyla nefretten başka bir şey uyandırdıkları yok. Belalıların küstahlığı var hepsinde. Belki eskiden bir ulustular ama bugün sokak süprüntüsünden başka bir şey değiller. Uzun süre korudum onları ama artık beni bile nefret ettirdiler kendilerinden. Bill Coster tembel tembel esneyerek ne yazıyor ki şu balonun üstünde diye düşündü. Benson, Parislilerin Eisenhower çiçek yağmuru tutacaklarını sanıyordu herhalde. Oysa bu çirkef kent ancak Sarı'nın kızı gibi orospuların hoşuna gidebilir. Bill gidip Astoria'ya bir göz atmak istedi. Stone görüşmelere dair bir şeyler anlatırdı belki. Polis canla başla Fransızları otelin girişinden uzaklaştırmakla meşguldü. Yakaladıklarını polis arabasına götürüyordu. Aptal bir halk bu Fransızlar diye düşündü Koster. Bunların ince zekalı ve esprili oldukları lafı nereden çıkmış anlamıyorum. Genç bir delikanlı ya bir boks maçına gitmeli ya da arkadaşları oturup iki kadeh bir şeyler yuvarlamalı değil midir? Oysa bunlar ne yapıyor? Bir takım aptalca bildiriler imzalayıp sokağa dökülüyorlar. İnsan politikayla da uğraşır ama eğer karşılığında para alıyorsa, oysa Fransızlar için politika bir tutku. Koster birden çok şık giyimli güzel bir kadın gördü. Kalabalık arasından titizce kendine yol açmaya çalışıyor, Astoria'ya yaklaşmak istiyordu. Polisleri de aptal bu milletin diye düşündü Koster. Dürüst, aklı başında şık insanları kızıllardan ayırmasını bile bilmiyorlar. Kıza yaklaşıp kibarca sordu Koster. Birini mi aramıştınız matmazel? Ne dersen de kızları büyüleyici doğrusu. Kız koltuğun altındaki kartonu uzattı. General Eisenhower, evine dön. Bill şaşırmıştı. Bana bakın, ne diye böyle saçmalarla uğraşıyorsunuz siz? Ne güzel bir suratçınız var oysa. Başka şartlar altında olsaydı hemen yemeğe çağırırdım sizi. Kız barut gibiydi. Yanağınıza tokadı yersiniz görürsünüz siz yemeği. Bill kızmıştı. Hemen orada duran polislerden birini çağırdı. Yakalayın şu kızıl cadıyı. Albay Stone hiçbir şey anlatmadı görüşmeleri ilişkin ve Bill bağıra bağıra esneyerek o günkü yazısını dikte etmeye başladı. Fransız halkı gösteri yapmaya kalkışan bir avuç Moskova ajanını geri püstürdü. Ertesi gün yine sıkıntıdan patladı. Brüksel, Lahey, Kopenhag, Oslo, Roma kentten kente geçiyorlardı. Her yerde bakanlar kendilerini pek yoksulmuş gibi gösteriyorlar ve ne askerleri ne de paraları olmadığından yakınıyorlardı. Ve yine her yerde kızıllar General Eisenhower evine dön diye bağırıyorlardı. Avrupalılar bir de Amerika'nın tek düz elinden söz ederler. Çok saçma bu. Bizde herkesin ayrı bir yazgısı vardır. Oysa burada sıkıntıdan ölebilir insan. Romantik kimse yok. Kaplan avı düşleri kurup duruyordum. Oysa burada her gün aynı yakınmaları, aynı küfürleri dinlemek zorundayım. Muhakkak ki Lahey temiz kent. Roma ise nedense İtalyanların övünüp durduğu tiksinç bir takım yıkıntılarla dolu bir çöplük. Ama hepsi de para dileniyorlar ve hepsi de Amerikalılara sövüyorlar. Savaşmak isteyen hiç yok. Ödlek, asalak teresler. İyi ki yakında memlekete dönüyorum. Gerçi New York'ta da neşeli şeyler beklemiyor beni. Victoria ya da bir firavun mumyası satın almıştır. Ya da vejetatif sinir sistemini tedavi edecek yeni bir doktor bulmuştur. Yani Benson'dan aldığım paracıklar havaya gitti. Ama New York'ta hiç değilse oturup Jim'le kafayı çekebilirim. Yaman oğlandır Jim. Koster şişe arkadaşı yokluğu çekiyordu. Eisenhower'ın beraberindeki gazetecilerin hepsi küçük birer kariyeristti. Stone'a yaranmak ve Hollanda başbakanı ile konuştuktan sonra generalin yüzü gülüyor mu yoksa asık mı diye bakmaktan başka bir şey yapabilecek adamlar değillerdi. Hepsinden nefret ediyordu Bill. Paris'te Nihalesi de kızmıştı. Bu ahmak herifin tabakalardan başka bir şey düşündüğü yok. Fransızları bile yola getirememiş daha. Bir de tutmuş bağımsız bir gazeteciyle astıyla konuşur gibi konuşur. Lağım herif. Ama Frankfurt'ta keyfi yerine geldi bilin. General Davies Koster'ın basit bir gazeteci olmadığını, Prag'da üstün başarı göstermiş bir kişi olduğunu söyledi ve kendisini yemeğe çağırdı. Davies'ten hoşlanmıştı Bill. General Fransızlara sövmüş, Almanlarla işlerin tıkırında olduğunu söylemiş, çokça içmiş ve neşeli fıkralar anlatmıştı. Son olarak da bir hokkabazlık gösterisi yapmıştı Davies. Albay Stone'un cebine küçücük bir peçete sokmuş, yerine kocaman bir çarşaf çıkarmıştı. Herkes en çok da Davies'in kendisi ve Bill gülmüşlerdi. Koster hayranlık içindeydi. İşte gerçek bir Amerikalı. Bir yandan dünya çapında işlerin içinde, bir yandan da masaya oturdu mu neşeli bir delikanlı. Bizim gücümüz böyle adamlara sahip olmamızda. Şu çürümüş, kokuşmuş Avrupa'yı baştan başa dolaşsan böyle birisini bulamazsın. Koster, Eisenhower'ın Almanya başarısını ayrıntılarıyla yazdı. General gerçek bir şövalye olduğunu göstermişti. Büyük bir gönlü yücelikle dünkü düşmanlarına geçmişi unutacağına ve Wehrmacht'ın şerefine bir halel gelmeyeceğine dair söz vermişti. Bu sözler üzerine bir Alman generali gözyaşlarını tutamamış ve ağlamıştı. Bill Stone'a helal olsun şu Eisenhower'a dedi. Gerçi Almanlar da ahmaktırlar ama Fransızlara bakınca adam gibi adamlar. Savaşacağız dediler miydi savaşır bunlar. Davies'in yanında gerçi keyfi fena değildi Koster'ın ama yine de çarşambaya Paris, oradan son yazımı gönderirim, sonra doğru memleket. Düşüncesiyle rahatlıyordu. Bir diye köpürüyordu. Eisenhower'ın nereden aklı esti de Nazi generallerine ilan aşk ediyor. O bunu yapmasa da Fransa'da hava zaten elektrikli. Pek çok kimse Baudry gibi düşünüyor. Öte yandan komünistler çarşamba günü miting yapacaklarını duyurup duruyorlar. Eisenhower'ı ıslıklayacaklarmış. Korkarım epey insanı ayaklandırabileceklerdir. Nihales bir türlü anlamıyor. Biz de Almanlar daha hiç unutulmadılar. Nihales artık emniyete güvenmiyordu. Bu yüzden doğrudan Bediye'ye sordu. Herhangi bir taşkınlığa yer verilmemesi için bütün önlemler alınmış mıydı? Bediye onu içini rahat ettirmek için hemen atıldı. Merak edecek bir şey yoktu. 10.000 polise savaş alarmı verilmişti. Gösteri engellenecekti. Bediye'nin neşesi yerine gelmişti. Nihales yine de bana güveniyor. Sandalyemi koruma şansım tamamen tükenmemiş demektir. Eisenhower'la bir görüşebilseydim çok iyi olurdu. Nihales söz verdi bunu sağlayacağına. Komünistleri Şanzelize'ye yaklaştırmamalı. Mavimsi bir alacakaranlık çökmüştü kente. Semba yürüyerek evine dönüyordu. Genç bir ressamın sergisinden çıkmıştı. Kızmıştı ressama. Biraz Matisse, biraz Braque. Kendinden hiçbir şey yok. La Boitie Caddesi'nden Şanzelize'ye doğru ağır ağır yürüyordu. Artık resim falan düşünmüyor. Hayran hayran Paris'iz oluyordu. Ama bu da gerçekten en büyüleyici saatleriydi Paris'in. Bazı pencereler hafifçe aydınlanmıştı. Tatlı bir serinlik vardı. Kül rengi evler daha da kederli görünüyordu. Çıplak kestane dalları soluk çini mürekkeple çizilmiş gibiydi. Hafif bir sis yoldan telaşla geçen kadınların yüzlerini, filelere doldurulmuş portakalları ve leylak rengi ıslak asfaltı daha bir gizemli yapmıştı. Paris'i çok çizdim ama bu heyecanı bir türlü veremedim. Uzun bir yola hazırlık ya da artık genç olmayan bir insanın son tutkuları. Resimlerime yansıtamadığım bu benim. Şanzelize'ye çıkan yollardan birinde Semba, polislerin sıkıştırdığı bir kalabalık gördü. Semba sokak kavgalarını, kepli işçileri, yaygaracı kızları, çığlıkları, şarkıları severdi. Bunlar ona herkesle birlikte olmanın kısacık mutluluğunu tattı Ağustos ayaklanmasını anımsatıyordu. Şimdi de tam bunu anımsamıştı ki birden Yvonne'u gördü kalabalığın arasında. O hiç kimseninkine benzemeyen gerilmişliği, heyecanı, sertlikle iç içe sevimli yumuşaklığıyla Yvonne'un yüzü ne zamandır onu kendisine çekiyordu. Rene'nin evinde Nice olaylarını konuşurken sonra Dumas'ın gömülme töreninde bu çekimi şiddetle yaşamıştı. Şimdi de öyleydi Yvonne. Polis zincirini kırıp geçecek gibiydi. Öyle bir yoğunlaşmış irade, öyle bir yoğunlaşmış ateşti. Semba Rene'yi fark etmemişti. ''Niye şaştın?'' dedi Rene gülümseyerek. ''Bırakmıyorlar. Eisenhower'ı incitiriz diye korkuyorlar herhalde.'' Semba birden anımsadı. ''Öyle ya, dün barda Eisenhower'a karşı bir miting yapılacağını söylüyorlardı. Komünistlerin hakkı var. Yeniden Alman tümenlerinden söz etmek ne iğrenç bir şey. Neden damların tepesinde yatıp Nazileri ateş ettim ben peki? Neden öldü Leontin?'' ''Ben de sizinle geliyorum.'' Bert işçileri Concord alanına doğru ilerliyorlardı. En önde makinist Gaben yürüyordu. Bir hafta önce Lejean'dan bir mektup almıştı Gaben. Lejean, La Roche'de durumun iyi olduğunu, dokerlerin yiğitçe dayandıklarını ve Amerikan silahlarını gemilere yüklemediklerini, kendisi hakkında üçüncü ve yeni bir davanın daha açıldığını ve duruşmanın Şubat'ta olduğunu yazıyordu. Gaben, Lejean'ın mektubunu işçileri okumuş, onlar da dokerlerin kendilerine örnek olduklarını söylemişlerdi. Rıhtım boyunca yürüyordu işçiler. Sen yılan derisi gibi kederli ışıltılarla ölgün ölgün parlıyordu. Bir römörkörün boğuk umurtusu duyuldu. Fabrikanın yangılı, kocaman gözü bir an kıpkırmızı kesildi. İşçiler Concord alanına vardılar. Alan polis korduğunun altındaydı ve bomboştu. Parke döşeli kocaman bir dans salonunu andırıyordu. Poliste ilk çatışma burada çıktı. Gaben, tornacı Remy'nin yere düştüğünü gördü. İncecik bir kan dereceği kaldırım taşından yere akıyordu. Gaben haykırdı. Ah demek öyle. Kurşun gibi ileri fırladı. Ardından öteki işçiler koptular. Concord alanı bir anda coşkun bir devinimle dalgalandı. Lucy belediye nüfus dairesinde nüfus cüzdanı dolduruyordu. Karşısında genç bir işçi vardı. Evli değilim diye açıklıyordu işçi. Ama kız benimdir. Nüfus cüzdanına Marie-Claude Duval diye yazın adını. Kepini eline almış pat pat diye dizine vuruyor ve ikide bir de saatine bakıyordu. Lucy düşünüyordu. Ne kadar da Pepe'ye benziyor. Marie'nin gösterdiği fotoğrafı anımsamıştı. İşçi sonunda dayanamadı ve ''Eğer'' dedi, ''işimi çabucak görüp beni bırakırsanız çok iyi olur. Bizimkiler çoktan Astoria'ya varmışlardır.'' Lucy gülümsedi. ''Hemen şimdi, ben de oraya gideceğim zaten.'' Lucy'nin şefi Bonnie, gösterinin yasaklandığını ve nüfus dairesi memurlarının böylesi sokak olaylarına karışmalarını kendisini de hiç de hoş karşılamayacağını söylemişti. ''Yalnızca bir politik inanç konusu değil, aynı zamanda bir nezaket sorunu bu.'' demişti şef. Lucy eliyle saçlarını düzeltmiş ve dudaklarına boya sürerken ''Eğer söz konusu olan Amerikalılarsa'' demişti. ''Nezaket denen şey hiç anmamak yerinde olur kanısındayım. Öte yandan işime son vereceğiniz tehditleri de bana vız gelir Bay Bonnie. Almanlar 10 yıla mahkum ettiler beni ve bunun 3 yılını damda geçirdim.'' Ve Lucy nüfus dairesinin Tüm memurlarını da yanına alarak mitinge gitti. Bir zamanlar bildiriler, Formüje'nin evinde yaşanan mutluluk dakikaları, hapishane, endişeler, Robert'ın ölümü vardı. Çok yıl geçmişti aradan ve Lucy artık saf bir genç kız değildi. Çevrede işinden dönen, aperatif içen, akşam gazetelerini okuyan, gülen, somurtan insanlar vardı. Her şey yoluna girmişti. Onunsa hala kendine özgü bir hayatı yoktu. Rafa yapışmış fincan. Böyle derdi kendisi için. Bir evin kapısına iliştirilmiş küçük bir mermer plaka gördü. Yiğit Jean Chole, 22 Ağustos 1944'te burada can verdi. Kurumuş birkaç çiçek. Hayır, her şey bitmedi daha. Jean Chole öldü ama şimdi başkaları var. Ve bil ki Robert'lardan birini tutuklayacaklar bugün ya da kurşunlayacaklar. Artık kartlar açık. Amerikalılar Almanlarla anlaştılar. Eisenhower Robert'a, Pepe'ye, bana, İşkence yapan Gestapo Greiser'e tatlı diller döküyorsa eğer hiç şaşmamalı. Lucy birden olanca gücüyle haykırdı. Eisenhower defol. Sesi yoldan geçen otomobil gürültüleri ve insan sesleri arasında yitip gitmişti. Profesör Brandt dersini bitirmiş kürsüden iniyordu. Öğrencilerden birisi kendisine yaklaştı ve ''Hemen şimdi Şanzelize'ye gidiyoruz biz. Eisenhower Fransız gençliğinin satın alınamayacağını öğrensin.'' ''Neden bu politik tartışmaların içine giriyorsunuz?'' ''Bu politika değil, bu her Fransızın vicdan sorunudur. Biz sizin Almanlarla çalışmayı reddettiğinizi biliyoruz. Sonra Duman'ın da arkadaşıydınız. Siz de mi kınıyorsunuz bizi?'' Profesör Bruant biraz sustu, sonra ''Belki de'' dedi, ''siz haklısınız çocuklar.'' Profesör Bruant dışarı çıktı, paltosunun yakasını kaldırdı. Rüzgar soğuk esiyordu. Duman olsaydı diye düşündü, muhakkak giderdi şimdi Şanzelize'ye. Aslında haklılar da, ne diye savaşacağız Ruslarla, hem de Wehrmacht'la ele vererek. Politika artık her yere girdi. Biz de bağırırdık gençliğimizde ama ya profesörlerimizi yuhalamak için ya da bir karnaval falan olduğu için. Hayat pek katı, pek zor günümüzde. Belki de ben de bütün yaşlar gibi yeni zamana küsüyor, surat asıyorum. Oysa onlar ne kadar neşeli. Şarkılar söylüyorlar, polisle çatışacaklar. Düme olsa muhakkak giderdi. Öğrenciler Saint Michel bulvarı boyunca yürüyorlar ve şarkı söylüyorlardı. Kahve teraslarında oturan öğrenciler de vardı. Bunlardan kimisi yürüyenlere sövüyordu. General de Gaulle ne zaman canına ot tıkayacak şu komünistlerin? Kimisi kayıtsız kayıtsız gülümsüyordu. Kavga için kaşınıyor bunlar. Kahvede oturup Nini'ye ya da Margot'a kur yapmak çok daha güzel oysa. Öyle ya, son dem bu demler. Memuriyet, mide ülseri, vergiler, yaşlılık. Kapıda. Sen nehri yakınında polis göstericileri dağıttı ve 10-15 kadar öğrenciyi tutukladı. Geri kalanlar dağıldılar. Otobüsler barışçıl, sakin geçiyorlardı. Bir çiçekçi kız menekşe satıyordu. 10-15 dakika sonra öğrenciler bu kez senin öbür kıyısında toplandılar ve Marseillaise'i söylemeye başladılar. Marie matbaa işçileriyle birlikte Bevy'in eğri büğrü sokaklarında yürüyordu. Burada ne ışıklı kahveler, ne süslü vitrinler, ne de moda düşkünü züppeler vardı. Sıvaları çatlak eski evler döküntü içindeydi. Soğuktan buz kesmiş bir kadın kömür dolu bir kova taşıyordu. Çinko kaplı bir tezgahın başında bir işçi şarap içiyordu. Küçük bir kız çocuğu fırlatılıp atılmış bir oyuncak bebek gibi kaldırıma çökmüş ağlıyordu. Halk göstericileri onaylayıcı bakışlarla bakıyordu. Birkaç kişi bağırdı. Söyleyin ona, çekip gitsin Amerika'sına. Chome, Marie, 30 yıldır çalışıyorum dedi. Neler geldi geçti dizgi makinemden ama Almanlar zamanında dayanamadım. Gittim bir patates tarlasında çalıştım. Şu işe bak, alçak herifler şimdi tutup Almanlarla anlaşıyorlar. Hayır, böyle yaşamaktansa 100 kez ölmeye razıyım ben. İşçiler durdular, dağıldılar, rıhtıma vardıklarında ise her yan insandan kapkara görünüyordu. İşte Paris bu, diye düşündü Marie. Görsünler gücümüzü. Pepe, Jano bir faşistin kumandasında talim yapsın diye ölmedi. Hayır, Jano mutlu olacak. Eğer buna da inanmazsam hayatımın hiçbir anlamı kalmayacak. Hayatta başka kimsem kalmadı. Ama hayır, partim var. Pepe kurşuna dizilmeden önce yazmıştı. Sevgili partim benim. Böyle vedalaşmıştı Fransa ile Pepe. Amerikalılar önünde sonunda defolup gidecekler. Baş edemezler bizimle. Sablon, etuval alanında meçhul asker anıtın yanında duruyor ve Fransa'yı düşünüyordu. Kaç kez düştü ve kaç kez yeniden ayağa kalktı. Haritaya bakarsan Avrupa'nın küçük bir parçası ama Fransa bu. Silip atamazsın. Kültür elbise değildir. Modaya uymayabilir. Racine'i, Voltaire'i, Balzac'ı, Hugo'yu, konvansiyonu yani kral 16. Louis'nin devrilmesinden sonra Fransa'da 1792-95 yılları arasında iş başında bulunan kurucu meclis. Unutmak. Hayır, olacak şey değil bu. Evet, Coca-Cola'dan falan hoşlanan soysuzlar yok değil. Ama kaç kişi bunlar? Bizler Fransızlar neden Amerikalılar gibi yaşamak zorunda olalım? Amerikalılar bizden daha kalabalık ve daha zenginler, değil mi? Ama bediye gibiler böyle düşünebilir. Ardımızda bıraktığımız yüzyıllar unutuyorlar böyleleri. Hayır, halkımızın yüreğindeki ateş sönmedi daha. Şu insanlara bakmak yeter bunu anlamak için. Her birinin ailesi, binbir türlü derdi, sıkıntısı var. Ama yine de koşup gelmişler buraya. Ömrümde bu kadar polisi bir arada görmedim. Ama dağıtamıyorlar işte kalabalığı. Kim anlatacak Paris'in yiğitliğini? Kolay değil bunu görebilmek. Şakaların, kahkahaların ardından gizli bir mertlik bu. İnsanlarımız kahraman gibi görünmeye utanıyorlar sanki. Meçhul asker mezarında her zamanki gibi ateş yanıyor. Kim gömülü burada? Parisli bir işçi mi? Yoksa Burgonyalı bir şarapçı mı? Belki de Toulouse'lu bir tezgahtardır. Neden öldüğünü bile bilmiyordur belki. 10 yaşındaydım o zamanlar. Kaiser'e karşı bir savaş bu diye konuşurlardı okulumuzda. Belki de öyle değildi. Açık konuşmak gerekirse politikadan hiç mi hiç anlamıyorum. Komünistlerin düşüncelerinin doğru olup olmadığını bile söyleyebilecek durumda değilim. Ama şu anda tartışılamayacak bir şey varsa o da Fransa'yı komünistlerin savunduğu. Fransa ise şu ya da bu hükümet demek değil. Kocaman bir dünyadır. Loire kıyısında bir ağaçtır. Baudelaire'in bir şiiridir, şakadır, hüzündür. Dumas gibi bir adamdır ve soluk maviliklere uzanmış bir çan kulesinin tepesindeki küçücük horozdur. İlkeler üzerinde tartışılabilir ama söz konusu olan Fransa ise eğer tüm tartışmalar biter. Burada ölene kadar direnmek gerek. 940 yılı bir daha yinelenmeyecek. Bir baygınlıktı o. Ölüm sananlar yanılıyordu. Biz şimdi Verdun'da gibiyiz. Yabancıların anlamadıkları da bu. Fransa'yı kimseye teslim etmeyeceğiz. Sablon Şanzelize'ye döndü. Kleber Caddesi'nin köşesinde bir polis onu durdurdu. Bu sırada yüzlerce gösterici polis zincirini yarıp ileri atılmıştı. Polisler önlerine geleni copluyorlardı. Sablon kendisini durduran polise gazeteci kartını da gösterebilirdi. Ama bunun yerine iyice gerilip adama bir yumruk attı ve elinden copunu kaptığı gibi ileri atıldı. Şimdi sıra Eisenhower'da. Mado işçilerin arasında yürüyordu. İtalya alanına gelince geçmiş anımsadı. Atlı karınca, hüzünlü hüzün iç çeken eski bir laterna ve elini sıkan Sergi'nin eli. Nasıl koruyabilmişti bu heyecanı bunca zaman? Bugün bile duyuyordu elinde Sergi'nin elinin sıcaklığını. Güvercinin çektiği minik şans kağıdında ne yazıyordu? Yüreğini ferah tut. Aşk denilen şey seni hiç bırakmayacak. Ertesi gün Sergi, gidiyorum demişti. Ağlamıştı Mado. Terk etti beni diye düşünmüştü. Doğru değildi oysa bu. Terk etmek istemişti belki ama yapamamıştı. Aşk daha güçlü çıkmıştı. Şimdi de onunlaydı Sergi. Gülümsedi Mado. Bu tanımadık ama kendisine çok yakın insanların arasında rahat duyuyordu kendini. İleri doğru koştu. Baktı herkes koşuyordu. İşte elçilikleri şu değil mi? Ve olanca sesiyle haykırdı. Evinize! Binlerin sesi tamamladı. Dönün! Kafasına kocaman bir kep geçirmiş bir oğlan ellerini çırparak bağırıyordu. Go home, go home. Coster, Astoria'dan kendi oteline dönüyordu. Caddeler insanla doluydu. Bill sinirlendi. Ne diye bırakmışlar bu kenar mahalle süprüntülerini buraya? Serseriler, anaforcular. Hayır, bizim bu yaptığımız iş değil. Asalak sürüsü besliyoruz. Bill kalabalığı itip kalkmaya başladı. Yavaş olsana biraz dedi birisi. Bill anlaşılan sövmüş olacak ki küstah Fransız bağırmaya başladı. Amerikalı! Bir anda çevresinin sarıldığını gördü Coster. Gazeteci kartını gösterdi ama aldıran yoktu. Herkes bağırıyordu. Evine dön. Coster yürümek istedi ama kızın biri ani bir hareketle koluna girdi ve zıplayarak çevresinde dönmeye başladı. Ve onu da döndürmeye başladı. Coster korktu. Bu Fransız karıları çok ateşli oluyorlarmış. Parçalarlar bunlar şimdi beni. Hiç polis de yok çevrede. Mıymıntı herifler. Aradığın zaman bulamazsın. Keşke kalabalık dağıtılana kadar Astoria'da bekleseydim. Öldürür parçalar beni bu azgın karılar. Umutsuzlukla bağırdı. Onlardan değilim. Ben de karşıyım Eisenhower'a. Kimseyi etkilemedi bu sözler. Çığlık çığlığa bağırmaya devam ediyordu kızlar. Evinize dönün, evinize dönün. Coster onlarınkini bastıran bir sesle yarın dönüyorum dedi. Şerefsizim ki yarın dönüyorum. Herkes alkışladı. Kızlardan birisi gülerek bilemezsiniz dedi. Sizlere nasıl müteşekkiriz ama lütfen bir daha gelmeyin olur mu? Olur, gelmem bir daha. Adamın Bill Coster olduğu nasıl doğruysa bu sözüm de öyle doğrudur. Sonunda kalabalıktan sıyrılabildi ve kendini bir taksiye attı. Saatlerce dövülmüş, işkence edilmiş gibi duyuyordu kendini. Ağzının içi kupkuruydu. İki bardak sodalı viskiyi bir dikişte içti. Bu baldırı çıplaklara yalan söylemedim. Bir daha buralara ayak atarsam iki olsun. New York'ta köprü altlarında sürtmek bundan 1000 kat daha iyidir. Benson sıcacık evinde oturup keyif çatarken ben niye postumu tehlikeye atayım? Victoria denilen cadıyı da def edeceğim. Ondan da onun vejetatif sinir sisteminden de bıktım. Onun da içine tüküreyim. Bill Coster sakin kafayla viskisini içmek istiyor. Nokta. Neales, generalin kızdığını sanmıştı ama o gösteriyle hiç ilgilenmiyormuş gibi yapıyordu. Neales, 2700 kızılın tutuklandığını anlatmaya başlayınca da onun sözünü keserek, ''Bu polisin işi.'' dedi. ''Avrupa ordusu konusundaki toplantı için hazırlıklarınızı tamamlayın siz.'' 6 Şubat'ta General Spiddle ve General Ramke Paris'e gelecektir. Neales dayanamadı. ''Sorunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorum ama bilmem ki Fransızları bu sıralar daha fazla sinirlendirmek doğru olur mu? Hiç şüphesiz komünistler değil sözünü ettiğim ama bizi destekleyen çevrelerde iki Nazi generalinin buraya gelmesi konusunda çok duyarlılar. Fazlaca karışık bir sorun bu.'' Bu sözlerinden dolayı Neales sonraları kendini çok kınadı. Aslında burada yapmak zorunda olduğum işe diplomatik işten başka bir ad verilemez. Ama yine de ben general için bir askerden ve Donovan'dan aslından başka bir şey değilim. Keşke hiç ağzımı açmasaydım. Hele de o lanet mitingden sonra. Eisenhower soğuk bir tavırla sorunun politik yanını Cleven'in Washington'da halledeceğini, komünizme karşı bir batı duvarı örülmesinin söz konusu olduğu bir sırada bölgesel boş inançları hesaba katmanın saçma olduğunu söyledi. Diplomatlara özgü olan bir hastalığa yakalanmışsınız bakıyorum. Onlar da bir ülkede uzun süre kaldılar mıydı? Kendi ulusal çıkarlarını unutup o ülkenin çıkarlarını düşünmeye başlarlar. Neales susuyordu. Aklı duracak gibiydi. Herhalde diye ekledi general. Bundan sonraki çalışmalarınızı Amerika'da sürdürmeniz daha yararlı olacak. Şimdi gelelim toplantı sorununa. Hollanda Savunma Bakanı neden istifa ettiğini herhalde biliyorsunuzdur. Öfke içindeydi Neales. Iskartaya çıkarılmış gibi duyuyordu kendini. Yaptıklarıma böyle teşekkür edilecekti demek. Kim destekleyecek peki beni? Herhalde Donovan değil. Davis şanslı çıktı. Atı birinci geldi çünkü. Oysa beni geri gönderiyorlar. Nedeni? Fransızlar iyice kokuştular. Çok aptalca bir şey bu ama tam da böyle. Washington'da kendisini bekleyen yaşantıyı tiksintiyle düşündü. Korkunç bir şey. Ne akla ne de yüreğe seslenen hiçbir şey yok. Donovan, Roberts, entrikalar, uyuşuk bir taşra kenti. Diyecek yok. Gerçekten alıştım Fransa'ya. Her şey gözünü mutlandırıyor insanın burada. Resimleri, kadınları, manzaralar. Marne kıyısında küçük bir restorana gitmek ve orada politikadan uzak birkaç saat geçirmek, cennette olmakla eşdeğer. Hüzünle tabakalarına baktı. Fransa'dan elimde kalan tek anı bunlar. En son bulduğu tabakayı alıp masanın üzerine koydu. Üzerinde bir frigya kalpağı, kılıç ve ya özgürlük ya ölüm yazısı bulunan küçük bir gümüş tabakaydı bu. Neales dalmıştı. Peki ben özgür değil miyim? Hiç kimseyi sevmiyorum. Ailem yok. İyi ki yok. Belki de işim bağlıyordur beni. Hayır, her an bırakabilirim onu. Elimdeki Alcoa hisse senetleri ömrüm boyunca yeter bana. Ya fikirlerim? Onlar da mı bağlamıyor beni? Hayır, Roberts değilim ben. Hiç şüphesiz dürüstçe yerine getirdim görevimi. Ama hiçbir zaman başkanın sözünü ettiği Amerika'nın tarihi görevi gözlerimi kör etmedi. Evet, Amerikalılar dünya egemenliği için çalışmalılar ama bu bir oyun kuralıdır. Yalnızca oyun, yoksa inanç değil. Bediye'nin beni sık sık götürdüğü Marne kıyısındaki o küçük restorancının sahibi olsaydım eğer, dünya politikası turizmin, şarap bodrumlarının ve kızarmış levreklerin çevresinde dönmeli derdim. Şu Jacobenler çok saf insanlarmış. Ne demek ya özgürlük ya ölüm? Özgürlük ölümden ayrı bir şey değil, ta kendisi. Birden gülümsedi. Hayır, özgür değilim ben. Bir tutkum var. Tabakalar. Eğer savaş olmazsa Paris'e yerleşirim. Plaisir de France'da sözü edilen Dominiken Frévy'in tabakasını bulmalıyım. Fil dişinden bir tabaka bu. Ve üzerinde şunlar yazıyor. Amerika'yı değil, sevgili Lucy, senin yüreğini keşfettiğim için mutluyum. Bediye telefon etti. Heyecandan kekeliyordu. Yeniden hatırlattığım için bağışlayın. Generalin beni kabul edebileceğini söylemiştiniz de. Oysa yarın İzlanda'ya uçuyormuş duyduğuma göre. Neales yüzünü buruşturdu. Ne yüzsüzlük. Söz verdiği halde gösteriyi bile engelleyemedi. Zampara serseri. Bir de Eisenhower'ın kendisini kabul etmesini bekliyor. Hayır, iyice soysuzlaştı bu Fransızlar. Generalin daha önemli işleri var. Yeri gelmişken söyleyeyim, gösteri konusunda sizin taşıdığınız sorumluluktan haberi var generalin. Kızılların kudurganlıkları hala devam ediyor. Bu başarınızdan dolayı sizi kutlarım doğrusu. Neales'in keyfi yerine gelir gibi olmuştu. Bu akşam orospularına gidemez Bediye. Anlasın bizim ekmeğimizi yemenin ne demek olduğunu. Nealesin sözleri perişan etmişti Bediye'yi. Bu Amerikalı da fazla oluyor artık. Komünistler bu konuda haklılar. Neales ve benzeri baylar hiç de kibar değiller bize karşı. Unutmamaları gerekir ki bir Benelux ülkesi değiliz biz. Benelux, Belçika, Niderland yani Hollanda ve Lüksemburg'un kısaltılmış ortak adı ve bu ülkeler arasında 1943-44 yılında kurulmuş Gümrük Ekonomi Birliği. Nasıl önleyebilirdim gösteriyi? Benim işim de değil zaten bu. Mohsa elinden geleni yaptı. Amerikalılar Fransızları tanımıyorlar. Bizim halkımız özgürlüğüne düşkündür. Fransız direnişinin ne demek olduğunu da görecekler yakında. Bütün bunlar böyle olmasına böyle de benim şarkım söylenip bitti artık. Amerikalılar bana sırt çevirdiler. İkiyüzlü, cizvit Bido ve yaşlı yürekli Schumann onların gözdeleri. Komünistler benim çok zengin olduğumu bağırıp duruyorlar ama yoksulum ben. Birikmişlerimle en çok 2 yıl idare edebilirim. Gerçi ondan sonra da savaş çıkma olasılığı var ya. Ama ya savaş olmazsa? Gerçi bir bankada iş bulabilirim. Ama çok sıkıcı bir şey olur bu. Şarap içmeye alışık olan maden suyundan ölürmüş. Şarap deyince doktorlar onu da yasakladılar bana. Bu da sıkıcı bir şey. Artık politikanın dışında yaşayamam ben. Ama fena üzüldüm doğrusu. Bediye çenelerini çatırdatarak esnedi. Sokaktan bağırmalar, şarkılar duyuluyordu. Göstericiler hala devam ediyorlardı. Semba yufka yürekli bir adamdı ve de hantal görünüşlüydü. Ama iş kavgaya dayandı mı öyle bir canlanır, coşardı ki yalnızca kuvvetine değil çevikliğine de şaşar kalırdı herkes. Onu Paris ayaklanmasından bilenler de böyle bilirlerdi zaten. Polis göstericileri dağıtmaya çalışıyordu. Birisi Ivo'nu yakaladı ama Semba koşup yere yıktı adamı. Göstericiler hep birden ileri atılıp Ivo'nu korudular ama Elize alanına hala girememişlerdi. Yan sokaklarda duruyorlardı. Semba piposunu doldurdu, öfkeyle çekiştirmeye başladı. Sonra Rene'ye döndü ve ''Yazık'' dedi, ''eğer bağırılacaksa orada Astoria'nın önünde bağırılmalı.'' ''Ötekiler yararlar barikatı'' dedi Rene, ''Concord ya da Etoile yanından.'' Karşı karşıya öylece duruyorlardı polisler ve göstericiler. Hava kararmış, sokak lambaları ve evlerin camları aydınlanmıştı. Birden Yvonne ileri atıldı. Ötekiler de onun ardından. Göstericilerin artık yatıştıklarını sanan polisler böyle bir saldırıyı hiç beklemiyorlardı. Onların bu şaşkınlığından yararlanan kalabalık Şanzelize'ye doğru akmaya başladı. Elize alanı Belvi'den, Menilmontant'dan, Ivry'den, Plaisance'dan, Suresne'den, Montrouge'dan gelen ve bu vitrinlerinde kadillakların sergilendiği, kahvelerinde Amerikalıların ve avukat Garcia'nın müşterilerinin oturduğu, kibar mahalleye yolları pek seyrek düşen dış mahalle insanlarıyla dolmuştu. İşçiler, keder, öfke ve Paris neşesini de birlikte getirmişlerdi. Şakalar, şarkılara, ilenmeler, kahkahalara karışıyordu. Yvonne metro girişindeki korkuluğun üzerine çıktı. Gözleri her zamankinden daha da büyük. Son ölü ışıklarını serpen güneşin ve sokak lambalarının ışığıyla aydınlanmış yüzü sert ve güzeldi. Semba gözlerini ondan ayıramıyordu. Bir anda Eisenhower'ı da polisleri de gösteriyi de unutuvermişti. Yvonne kolunu dimdik ileri uzattı ve bağırdı. ''Yaşasın barış!'' Birkaç polis ona doğru atıldı ve vurup metro merdivenlerinden aşağı düşürdüler. Semba herkesi itekleyip merdivenlere atıldı. Ölmüş gibi geldi Semba'ya bir an ve bir çığlık attı. Ama Yvonne az sonra gözlerini açtı ve belli belirsiz gülümsedi. Arabaya taşıdılar onu. Semba çevresine bir göz attı. Kalabalık daha da artmıştı. Yeni gelenlerin öfkesi göstericilerin gücünü tazelemişti. Polisler boş yere çalıştırıyorlardı coplarını. İnsanları elektrik direklerinden, parmaklıklardan, ağaçlardan koparmak olanaksızdı. Birisi küçük bir bayrak fırlattı havaya. Bir projektörün incecik ışığında bir an aydınlanan bayrak hemen gözden kayboldu. Alanı dolduran binlerce insanın yüzü pembemsi kara sisten zor seçiliyordu. Aşağıda ise Concord, Seine, Paris ve alanı dolduranlar gitgide gürleşip sel olan bir sesle söylüyorlardı. İleri vatan evlatları. 41. ayrımın sonu sayfa 467.